Kişiselleştirilmiş bir terapi yolculuğunun seni beklediği Hayvel, Umiyani'yi sunar. Merhaba, ben Zuhat.
Selam, ben de Olcan.
Her hafta yeni bir konuya Umiyani dediğimiz podcastimize hoş geldiniz.
Buyurunuz. Selam millet. Bu bölüme ya psikoloğuma ya da meyhaneme atfetmek istediğim bir şarkıyla başlıyorum. Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim.
Beylikdüzü'ndeyim.
Sendeyim.
Ümraniye'deyim.
Sendeyim.
Ümraniye'deyim de olur bu arada, daha gerçek.
Evet, bugün kendini arayan insan üzerine konuşuyoruz. Aslında Rollamay'in kitabı.
Bu roller.
Dert be.
Evet.
Bu bölüm bu arada zehir zembelek.
Açıklamalar olacak.
170 bölümdür dediğimin hem tam tersine gidecek açıklamalarda bulunacağım.
Allah Allah.
Rollamay Reis de o uzun röportajında benim dediğim şeyleri biraz desteklemiş.
İzlemedim ben onu, şimdi şey yapar, spoiler verme. Ya aslında çok konuştuğumuz bir şey. Hiç konuşmadığımızın olmadığı bir şey, hatta öyle söyleyeyim. Ama hem böyle bir derli toplu çok konuşmadık bu konuyu kendi başına. Yani bir insanın kendini araması mevzusu, ki aramayan da yoktur herhalde. Hı-hı. Bir de bir 4 sene oldu be. 4 senedir de arıyoruz yani. Hani güncel bilgiler ışığında, güncel bulduklarımız, bulamadıklarımız, bulmak uğruna kaybettiklerimizin ışığında.
Yol kat ettin mi?
Ettim. Etmiyorsan malsın
zaten. Zaten 4 yıla yani. En kötü geleceğe gitmen lazım.
Ben kendimden daha da uzaklaşmışım.
Atıyorum mesela. Bundan 4 sene önce ilk başladığımızda %20'deysen kendini arama yolculuğunda. Hı-hı. Şu an yüzde kaçtasındır?
Şöyle bir şey diyeceğim. Ya sanki biraz ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama bu işin böyle parçaları var gibi. Hı-hı. Mesela daha kariyer konusunda, yani hayatımda yapmak istediğim işte meslek, tutku bilmem ne de, orada 80 diyesim geliyor mesela. Hı hı. Yüksek bir rakam söylerim. Ama gündelik hayatımda kim olduğum, özel hayatımda ne istediğim gibi konularda 40 diyesim geliyor.
Ben 50-50, 60-60.
Ki bu başlangıçta sorsam bu 60-70 diyebileceğim bir şeydi belki. 40'a düştüm orada.
Çok, neresinden girelim konuyu ya? Çok dallı budaklı bir konu.
Çok dallı budaklı, dertli de bir konu. Ya şeyden girelim abi, biraz Rollamay'den girelim, sonra daha yüreğimizden ne geliyorsa onu söyleriz.
Aynen ben. Ben yürek kısmına katılacağım sana.
Kısa başlıyor. Şimdi buradan başlayıp aşağı doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.
Aynen.
Akıllan. Ya Rollamay demiş ki kitabında, aslında daha ilk sayfasında şunu söylüyor. Herkesin aslında, yani benim diyor bugüne kadar çalıştığım, gözlemlediğim insanlarda kaçınılmaz olarak gördüğüm hep en temel problem boşluk hissi diyor. Hı hı. Yani insanların hem gerçekte ne istediklerini bilmemesi, hem de gerçekte ne hissettiklerini bilmemesinden mütevellit. Hep böyle içlerinde bir boşluk var ve aslında işte bazıları kendini arayarak, hakikaten yani gerçekten ne istediğini, gerçekten ne hissettiğini bulmaya çalışarak o boşluğu kapatmaya çalışıyor. Bazıları da işte anlık hazlarla, hı hı, ya da toplumun onayını arayarak, işte bu ne bileyim sosyal medyada olabilir yine, ya da çok çalışarak işte bir pozisyon elde etmeye çalışarak olabilir. Yani aslında herkes bir şekilde, herkes kendi boşluğunu arıyor yani. Hı-hı. Biraz aslında buradan geliyor ve o boşlukla beraber, bu arayışla beraber gelen de genelde bir kaybolmuşluk hissi oluyor hayatta. Hı-hı. Yani hayatta yönünü bulamama, bilememe hissi. İşte şu an hayatım bir yere gidiyor mesela, bizim de 4-5 sene önceki, istifa etmeden önceki noktamda. Hayatım bir yere gidiyor aslında, hayatın, hı-hı, bir yönü yok değil ama ben bu yönden emin değilim kendi adıma. Yani bu yön benim gerçekten gitmek istediğim yönle ne kadar uyuşuyor? Ben bu yönde gitmek istemiyorsam hangi yönde gitmek istiyorum? Hı-hı. Ve nasıl gideceğim o yöne? Yani şeyi de söyle. Bazı insanlar diyor biliyor aslında hangi yönde gitmeleri gerektiğini ama gidemiyorlar diyor, şartları geri. Yani ya çevreleri izin vermiyor, şartları izin vermiyor da öyle bir cesaretleri yok. Ya da nasıl yapacaklarını bilmiyor. Bu da yine beraberinde aslında bir kaybolmuşluk getiriyor. Ve son olarak da en güzel...
Reklikler düştü, ben soyunuyorum.
En güzel söylediği şey de...
Dinleyiciler çıkmasın.
Bununla ilgili quiet desperation diye bir şey var. Yani bu boşluğu çözmeden yaşadığında aslında sessiz bir çaresizlikle yaşamaya devam ediyorsun hayatında. Yani yaşıyorsun ama yani böyle içten içe bir şeyin de var yani. Çok böyle bir bunalımda yaşıyorsun. Öyle derin bir bunalım içerisinde yaşıyorsun aslında. Dışarıdan gözükmese bile bu. Dışarıdan her şey güllük gülistanlık gözükse bile.
Ya evet. Böyle kendini birazcık böyle hissiz bir yere atıyorsun gibi.
Hissizleştirdiğin aslında şeylerde bulunuyorsun sanki.
Ya mesela böyle şeyi düşünüyorum. Biraz böyle aile büyükleri gibi düşün bunu. Bizim yaşımız gibi değil de. Hmm. Artık kendimi arasam ne olacak? Kaç yaşına geldim gibi insanlar için. Mesela o defteri kapatmışlar ya da kendilerini bulmuşlar diyemem. Ama arama yolculuğunu kapatmışlar mesela. Ama mutlular ve huzurlular gözüküyor dışarıdan. Ama böyle birazcık atıyorum dürttüğün zaman, iki içkili bir ortam olabilir, başka bir şey olabilir. İki dürttüğün zaman mesela anında ya kızgınlaşıyorlar ya da depresifleşiyorlar.
Evet.
Mesela ben bunu birkaç kişide fark ettim. Benden yaşça büyük insanlarda. Bu din ile alakalı bir şey de olabilir yani. Onların inandığı bir şey yıkmaya çalıştığın zaman seni de rahatsız edecek bir tepki veriyorlar. Ve orada şunun farkına varıyorsun. Bir duvar örmüşler ama içten çok çok farkındalar. Belki tırnak içinde böyle anlamsız bir hayat yaşadıklarını. Ve onu dürttüğün zaman da bir tepki veriyorlar. Orada mesela şunu öğrendim. Üzme abi insanları hani. Sen kendi kafanı açacaksın diye onların rahatını bozma. Hani.
Sokrates gibi milleti delirtme.
Aynen.
Kafanı kestirme sonra.
Aynen öyle.
Evet bu arada aynısını ben de düşündüm. O mesela quiet desperation tam olarak o işte bence. Evet. Yani hakikaten böyle içten içe sessiz bir çaresizlik var. Hani geldik geçiyoruz ama hani kim olduğumuzu bulamadan geldik geçiyoruz bu hayattan gibi bir trip var yani, derin bir trip var. Abi işte bu da şeyi gösteriyor yani, ben onu mesela hep konuşuyoruz ama artık daha böyle net hissetmeye başladım. İnsanın hakikaten garip bir şekilde en büyük arzusu kendisi olabilmek. Çok ilginç bir şekilde yani bunu mesela en uç şeyle açıklarsın yani, seri katiller bile hep yakalanmak istiyor ya. Çünkü adama o şey koyuyor bir yerden sonra. Aslında mantıken seri katil öldürdükten sonra yani ne yapman lazım? Özgür kalmaya çalışman lazım. Ama adama o gerçek katil personasını, yani gerçekte kim olduğu personayı dünyadan saklamak o kadar ağır geliyor ki yakalanmak için uğraşıyor gerçekten. Yani yakalanmak için iz bırakıyor. Kasıtlı olarak ya da bazen böyle bilinçaltında hata yapıyor belki. Çok garip bir şey ya yani. Hani mesela hep söylüyorduk bunu. 4 sene önce de abi insan kendisi olmak istiyor diyorduk. Ama mesela şimdi daha farklı bir yerden söylüyorum artık bunu.
Peki mesela herkes kendini aramalı mı? Ya da bazılarının araması gerekmiyor mu? Ben mesela bu farkındalıkla ilgili hep şunu söylüyorum. Burada da konuşmuşuzdur. Bu bir kapı ve açıldığı zaman geçmiş olsun, kapatamıyorsun. Yani içindeki o boşluğu hissettiysen bir yerde patlıyorsun o konuya. Ya da patlamasın diye daha farklı kararlar veriyorsun. Atıyorum. Sallıyorum, çocuk yapıyorsun. Mesela geçen bir arkadaşım böyle bir story şeyini gördüm. Sen benim hayatıma işte güneş gibi doğdun falan. Tam bu bölüm hazırlanırken. Ya orada mesela içindeki bir boşluğu dolduruyor. Doldurabilir tabii ki çocuk. Çocuğumuz yok yani. Başka tecrübeler hakkında konuşmayalım ama bunu yapmadığın zaman farklı şeyler yapıyorsun. Aslında doldurman gereken boşluk başka bir şey ya.
Ya bence insan hani şey odaklı baktığımız için belki kaçırıyoruz bir şey. Yani böyle daha kariyer odaklı baktığımız için bu bireysellik çağında tırnak içinde. Şu bence oluyordur. Yani belki bir insan kariyerinde çok ne istediğini bulamıyordur ama mesela ailesinde o hayat amacını buluyordur. Bu bilmiyorum. Bu benim yorumum bu arada. Çünkü bakınca bence aile hayatı iş hayatından daha önemli bir şey. Tamam belki sen iş hayatında istediğin şeyi bulamadın. Ama ailende bulduysan, orada sevgi dolu bir ortam yarattıysan ve o böyle içinde kalmadıysa, çocuklarından bir şey çıkarmaya da çalışmıyorsan bence gayet okey yani.
Bence de. Yani Rolla May bunu birazcık şeye bağlıyor ya.
Rolla May herkes bulmalı diyor bu arada.
Evet, o herkes bulmalı diyor. Bu yaratıcılık da, bu biraz kafayı oğlunu takmış ya yaratıcılık konusuna. Yaratıcılık da bu kaygıdan gelir diyor ya.
Evet.
Yani aslında birazcık şöyle anlatıyor. Öleceğini bilirsin ve kısıtlı bir zamanla olduğunu bilirsin. Ve bu sana bir kaygı yaratır. Ve var olmak istersin. Buna tek çözüm yaratmaktır diyor. Ve o yüzden bu, o hissettiğin kaygı aslında çok sağlıklı bir şeydir diyor. Bu anksiyete özgürlüğün baş dövmesidir diyen de bu değil mi?
Yok, o Kierkegaard.
O Kierkegaard. Ama aynı kafalar zaten.
Aynı, çok aynı
hepsi varoluşçu adamlar.
Açılışında Kierkegaard falan var hatta kitabın.
Evet, ha, var mı?
Var var.
Biz, bu bakış açısı da güzel geliyor abi bana. Yani o bilinç seviyesine ulaştıysan ve limitli bir zaman kaldığını düşünüyorsan bir kaygı yaratıyor.
Bazen kalmadığında da yaratıyor bu arada ya. Yani o üretme şeyi geliyor yani. O da mesela evet ya, anksiyete aslında şey diyor yani, dünya sanki böyle kapını çalar diyor yani bir şey üretmen için. O da bana şey gibi geliyor. Bunu böyle çok salak bir örnekle anlatacağım şimdi. Arda Turan'ın mesela belgeseli çıkıyor şimdi. Bu ara onu gördüm haberlerde. İşte şey diyor ya, ben diyor çok yanlış anlaşıldım diyor. Anlatmak istiyorum diyor. Yani insanlar şey yapsın diyor. Ve gerçekten abi mesela o uç bir örnek belki ama hepimiz bir şekilde, tamam çok böyle public figürleri olmasak bile, göz önünde insanları olmasak bile, bir şekilde işte arkadaş ortamına giriyorsun, iş ortamına giriyorsun, belli ortamlarda var oluyorsun ama kendin olarak var olamıyorsun genelde. Bazen yakın arkadaşların da bile. İşte o aradaki boşluğu da bir şey üreterek kapatmak istiyor insan. Yani hani anlatmak istiyor, yani göstermek istiyor. Abi siz hani, ben sizin yanınızda çok kendim olamıyorum. Bu iş ortamında da işte kendim olamıyorum. Ama bakın ben burada böyle kendi kendime kaldığımda kendim olarak bir şey yaptım. Bunu görün yani. O bence çok görülme hissiyle de çok alakalı bir şey yani. Ki zaten en temel ihtiyaçlardan bir tanesi bu. Görülme ihtiyacı. Yani herkes böyle en azından bir kişi onu gerçekte olduğu insan olarak görebilsin istiyor. Hani belki etrafındaki insanlar, ailesi, arkadaşları, çevresi, iş arkadaşları onu bir kalıba sokuyor ve hep o kalıp üzerinden görüyor. İşte mesela, o Olcan abi, Olcan öyledi zaten diyor. Sen çok bambaşka bir şey yapıyorsun. O yine abi Olcan öyle yapıyor da onu zaten onun için yapıyordur diyor mesela. Yani o hep kendi ön yargısıyla görüyor. Ve onu böyle bir yaşayınca insan, onu fark ettikçe daha doğrusu, onu aşmak istiyor bir şekilde. İşte o yaratıcılık da onun böyle anahtarı gibi bir şey oluyor yani.
Bence de evet. Bunu bir iki önce bölümünü konuştuk. Hep bir personan var ya aslında. Yani çok, herhalde çok az yerde tamamen hep kendim gibi davranırım diyebilirsin.
Aynen. İşte Friends dizisinde bir karaktersen ancak.
Belki. Evet, belki oraya full kendini yaşayabiliyorsun. Ama işte evde babasın, annenin yanında çocuksun. Aha. İşte patronsun ya da çalışansın. Aslında hep küçük küçük personaların var ve bunların arasında böyle kendini arayıp bulmaya çalışıyorsun.
Evet, bir yandan da öyle bir şey var yani.
Ya bilmiyorum, bu aralar bu işte tek başına gidilen kamp videolarına falan çok sardım diye. Nedense böyle insan hem doğanın için hem de kendi başına rutin bir şekilde zaman geçiriyorsa, atıyorum ayda birkaç gün falan gibi. Sanki insan o zaman kendini bulabilirmiş gibi gelmeye başladı bana.
Ya ben
dış faktörlerden sıfırlanmış şekilde. Evet, evet, reklam, evet, arkadaş, sosyal medya zaten saygılıyorum. Sanki o, yani bizim en büyük eksikliğimiz hep şehirdeyiz ve hep çok insanlıyız. Yani hep bir etkileşim halindeyiz. Reklamlarla, insanlarla,
evet,
doğayla, işte
telefonla, bilgisayarla.
Sanki o zamanı kendimize vermezsek bu arama yolculuğu tamamlanmayacak gibi hissediyorum ben.
Ben de öyle hissediyorum. Yani şey gibi geliyor. Yani
personandan sıyrılıyorsun çünkü. Evet. Diyorsun ki benim. Belki bir ayı gelip beni yiyebilir mesela. Bir kurt saldırabilir. Sallıyorum. Ya öyle de bilirim aslında. Ölüme yakında bir deneyime gidip dağda. Çok da değil ama. Ölüme yakın bir deneyim, evet, yaşıyorsun.
Ama şey oluyor kesinlikle ya. Doğa özelinde yani. Hani doğa, adı üstünde doğal ya yani. Doğal bir yer ya. Orada da kendi doğal haline uyumlanıyorsun sen de. Ya çünkü nerede kendin olmaktan çıkıyorsun? Mesela bara gidiyorsun. Bar aslında doğal bir şey, insan doğasında olan bir ortam değil yani. İşte bir bina içinde işte insanlar giriyor. Yüksek sesle müzik çalınıyor. Oranın bir kendi içinde kültürü var, işte herkes dans ediyor, sarhoş oluyor.
Yanında benim gibi arkadaşım varsa şatı tutuyorsun.
Ya da öyle şeyler oluyor. Falan. Hani yine bak, alkolle aslında bir şekilde kendinden kaçmıyorsun aslında, biraz böyle
ayak uyduruyorsun gibi, hani rahatlayıp.
Ya başka bir şey diyecektim bu arada normalde. Yani hani barın ne kadar yapay olduğunu, doğan ne kadar doğal olduğunu söyleyecektim ama konuşurken şöyle bir yere geldim. Aslında gece hayatında da biraz şey var, o kadar bağımlı olmamızın sebebi. Yani bu sıkışmış şehirlerde hani alkol alıp kendin olabildiğin tek yer gibi. Hani sen içiyorsun, herkes içiyor. Kimse kimseyi yargılamıyor. Yani hani let loose yani. Salıyorsun kendini, dans ediyorsun. Saçma sapan şeyler yapıyorsun, eğleniyorsun yani. Ya o da bir ihtiyaç bu arada. Hani bir süre mesela çıkmayınca da bir insana böyle bir gerginlik gelmeye başlıyor ya.
Evet. İşte bilmiyorum, ben birazdan geleceğim zaten bu konuya. Pozitif bilime inancımı kaybetmeme geleceğim.
Ne olacak da pozitif bilim olan.
Yani birazcık yani böyle kendimizi arama yolculuğunda da böyle aynı şeyleri yapıp farklı şeyler bekleme gibi bir loop'a da giriyoruz ister istemez. Hep dışarı çıkmak olabilir işte. Hep terapiye gitmek de olabilir. Buna birazdan geleceğim. Çünkü rollemeyi de hiç beklemediği şekilde güzel bir şey söyledi yani. Hep düşündüğüm bir konuydu birkaç aydır. Güzel bir yerden geldi. Daha demin Arda örneğinde de rollemeye şunu söylüyor. Çok hoşuma gitti.
Arda örneğinde rollemeye inşallah bir şey söylemiyordur bu arada.
Arda hakkında rollemeye şöyle bir şey söylemiş 1950'de.
Arda Turan diye biri gelecek, çok yanlış anlaşılacak
insan...
o çocuk.
Onun kıymetini bilin bak. Sinem onunla evlen falan, alakasız. Şunu söylüyor abi. Bu insanın kendini arama yolculuğunda. Şunu duyduğun zaman çok garipsemişim diyor. Bizim için de biraz geçerli. Bir radyo programı dinliyorum diyor. Programın sonunda sunucu diyor ki, çok teşekkürler dinlediğiniz için. Ve diyor ki, yani ne kadar enteresan diyor. İnsanlar sana zaten bir saatini ayırmış ve sen bir değer ortaya koyduğuna inandığın için oradasın. Ama sonunda ister istemez bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim deme ihtiyacı hissediyorsun. Yani insan diyor kendi değerini yine karşı tarafta arıyor. Yani ben güzel bir şey yapıyorum. Bu kadar. Gelip dinliyorsanız siz benden fayda görüyorsunuz.
Anladım.
Yani sizin bana teşekkür etmeniz gerekiyor. Yani bunu bir egoist bir yerden bizim için söylemiyorum. İnsan böyle düşündüğü için her işte hep teşekkürler, hep teşekkürler, hep teşekkürler. Kendini zaten dışarıda arıyorsun.
Evet,
ve bu da şunu getiriyor. Işte. Kimse beni dinlemiyorsa demek ki ben çok kötü bir şey yapıyorum'a geliyor bu konu. Ya kendi değerini, kendi aradığın anlamı bulamıyorsun. Ne kadar çok insan seni dinlerse ben o kadar müteşekkiririm. Demek ki ben artık 10 bin takipçili bir insanım. İşte bilmem kaç bin saat dinlenmiş bir insanım. Yaptığın şeyin değerini insanlar ölçüyor ve o da şunu söylüyor. Sen ortaya bir katma değer sunduğunu iddia ediyorsan, kendine anlamını bulduysan, muhtemelen bunu daha bulmamış insanlar seni dinleyecek ve seni anlamayı da bilirler. Ve diyor ki, tamamen kim olduğunu bilmediğin pasif bir dinleyicilere, bunu 1960 yılında söylüyor ama çok da farklı şeyler yaşamıyoruz dünyamızda, influencer dünyasında. Kim olduğunu bilmediğin insanların ve belki senin konuştuğun hakkında hiçbir fikri olmayan insanların sana edeceği teşekkürlerle kendini var ediyorsun. Zaten burada ne anlam bulabilirsin ne de bir katma değer üretmeye devam edebilirsin. Sıradanlaşırsın ve popülerist bir yere kayarsın. Herkesin yaptığı gibi.
Evet. Güzel bir şey. Ya işte bence mesela en büyük çıkmaz orada. Bunu da geçen Arcan'la konuştuk hatta. O biraz anlattı. Yani ya onaylanmayla sevgiyi çok karıştırıyoruz ya. genelde çok böyle sevildiğini hissetmeden büyüyor insanlar yani. O böyle koşulsuz sevgiyi almıyor ve ondan sonra aslında onay arıyor. O çünkü onay aldığında aslında sevileceğini hissedeceğini düşünüyor. Ya da hissediyor gerçekten. İşte o da çok karmaşık bir şey. Çünkü bir şey yaratınca aslında bir yerde kendin için yaratıyorsun ama anlamlanması için yarattığı şeyin bir evet. seyirciye de ihtiyacın var. Ama işte çok karmaşık. Yani aslında sen o seyircinin tamam bir tarafın sevilmeye ihtiyacın olan belki o onaylanma ihtiyacı olan bir tarafı ki onlar da ayrı temel ihtiyaçlar. O onayı istiyor. Hatta bazen o onayı almak için kendin gibi değil de başka biri gibi yapıyor onu. Ama aslında ihtiyacın olan şey o anda yani görülmek yani kendin olarak görülmek. Yani o çok zor işte. Ki bence aslında kendin olarak yapabildiğinde %100 kendin olarak yapabildiğinde zaten o değeri görüyor bir şekilde. Ama işte yapma sürecinde hep bir şey oluyor. Ulan ya bunu böyle insanlar çok cringe bulacak ya. İşte çok mu duygusal oldum? Çok mu bir şey oldu mesela?
Ya da bir, hep önünde bir rol model oluyor. Onun gibi olmaya çalışıyorsun.
Evet, çünkü o onay almış.
Evet.
Onun gibi yaparsan onay alacağını biliyorsun.
Bu tutmuş
biliyorsun.
Diyorsun. Ben de ona benzeyeyim diyorsun.
Evet.
Ama belki hiç istemediğin bir yere götürüyor hayatını.
Ya işte şeye bağlanıyor abi. Yani aslında bu kadar en temel ihtiyaçların karşılanmadan yetişkin olduğunda kendin olmak da çok zor bir şeye dönüşüyor. Çünkü bu sefer kendi o ihtiyaçların yani o needy tarafın kendi kendini sabote etmeye başlıyor. Tam güzel bir şey yapacaksın. İçini açacaksın insanlara. Bir anda ona ihtiyacın ya da onaylanmama korkun baskın çıkıyor. Yine sen aslında görülmüyorsun. Kendine yine kendi etrafına bir fanus örüyorsun. Yine bir maske takıyorsun yani. O şekilde var oluyorsun. Onaylanıyorsun. Hani o anlık sevgini yerine koyuyorsun belki ama tam böyle sevildiğini de hissetmiyorsun. Ya da artık sevildiğin dışarıda onaya endeksi bir şey oluyor. Ama İçindeki, görüldün evet. mü? Kendin olabildin mi? Olamadın.
İçindeki yani. Boşluk doldu mu? Ya da anlamlı bir yere mi gidiyorsun?
Zor. Evet millet, duyduğunuz zilin sesine sevdiklerimize anlamlı hediyeler vermek, onları ne kadar düşündüğümüzü göstermenin, ne kadar değer verdiğimizi hissettirmenin en güzel yollarından bir tanesi ki özellikle bu hediyeler onların hayatına huzur ve mutluluk getirecekse. İşte bugünün sponsor olan Hayvel'in de artık seans hediye etme özelliği var. Bu özellik sayesinde siz de sevdiklerinize terapi seansı hediye edebiliyorsunuz. Böylece onların hayatlarına ışık tutacak, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak bir deneyim yaşamalarına da ön ayak olmuş oluyorsunuz. Eğer sevdiklerinizi Hayvel'de terapiye başlatmak isterseniz ama seans hediye etmek istemezseniz de yine başka bir özellik olan arkadaşın davet et özelliğiyle sevdiklerinizi terapiye davet ediyorsunuz ve onlar sizin paylaştığınız kodla satın alım yaparken her ikinize de Hayvel'de kullanabileceğiniz 400 TL'lik bir indirim tanımlanıyor. Bu sayede hem sevdikleriniz hem de siz terapi deneyimini çok daha uygun bir fiyatla yaşamış oluyorsunuz. Hem Hayvel'le ilgili hem de bu iki yeni özellikle ilgili daha fazla bilgi açıklamalarda diyoruz ve bölüme geri dönüyoruz.
Bir daha bir şey çok hoşuma gitti. Şu anda böyle insanların çok büyük bir anlam arayışı var ya. Herkes kendini arıyor. En azından bizim jenerasyonumuz, bizim çevremizdeki insanlar diyeyim. Diyor ki Rolla May, hep bir çağ bittiğinde yani büyük bir ana bir olay olduğu zaman. Zaten bu kitabın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yazmış. İnsan anlam arayışı gibi kitaplarını.
İnsan anlamı eriş şey bu arada Viktor.
Ay evet zaten o Yahudi kampı zaten.
Ha, orada yazıyor.
Tamam bu da bundan sonra yazıyor. O dönemlerde Burhan zamanları ben Türkiye'de çok benzettim. Diyor ki genelde bir çağ kapandığı zaman fark edin diyor iki kişiden biri healer olur diyor. Çok hoşuma gitti. Çünkü hem
şifacı.
Bir yaz şifacı olur. Bu psikolog olabilir. Ha. Meditasyoncu olabilir. Neyde şifa buluyorsan.
Oha çok iyi.
Ve diyor o dünya savaşından bahsediyordu. Bence şu an bizim Türkiye'de yaşadığımız da bir çağın bittiğini biraz yas ve matemle kabullendik ya. Eskisi gibi ne zaman olacak bilmiyorsun. Ve şu an etrafımıza bak abi. Gerçekten iki insandan biri şifacı.
Kesinlikle bu arada.
Yani hem kendi şifa bulmak için bu yola giriyor. Diğer insan da buna ihtiyacı olduğunu biliyor. Mesela çok kafamı açtı benim.
Evet evet. Bir de işte şey örneğinde olduğu gibi yani. Şeniz Hoca'yla konuştuğumuz gibi. Hani herkes bir arayışta. İnsanlar bir arayışa çıkınca şeyi fark ediyor. Hani ulan... Daha ne istediğimi bilmiyorum. Kim olduğumu bilmiyorum. Kendi içine dönüyorlar. İşte kendin içine nasıl dönüyorsun?
Geçmiş olsun.
Ya işte
hoş geldin.
Yogaya gidiyorsun. Bir şeye gidiyorsun. Meditasyona başlıyorsun. Ya da işte böyle işte psikolojik eğitimler falan oluyorsun. Zaten aradığın şey hani lan hayatımda ne yapacağım? Nasıl para kazanacağım gibi en temel arayışında o olduğu için. Böyle bir şey buldum. Bana da iyi geldi. Bu kariyer de olabilir. Bu kariyer olsun
Teler
o zaman.
Olsun bari diyorsun.
Diyorsun. O da senin dediğine çıkıyor işte yani garip bir şekilde.
Evet. Ve bu abi tekrarlanan bir süreç aslında. Yani inandığın sana kurulan o sosyal düzen, sosyal dünya yıkıldığı zaman yani kendi çağını bitirdiğin zaman yine kendi özüne dönüyorsun. Mesela tüm dünya savaşı oluyor ve o toplum yıkılıyor, ekonomi yıkılıyor. Şu anki bizim Türkiye'mizde, güzide ülkemizde ekonomi yıkılıyor, toplum, sosyal düzen, o hiyerarşi her şey birbirine girmiş durumda.
Evet bir şeyler.
Yani yürüyen düzene inancın kalmadığı zaman diyorsun ki ha siktir. Belki 20-30 sene sonra öleceğim ben ne yapıyorum? Evet, bir çünkü şey... inandığın o sosyal kontrat bozuldu artık.
Evet, bir de neyin anlamlı olduğunda bir yerde de o çağın böyle dinamikleri belirliyor ya yani. Hani bazen farklı bir dönemde mesela başkalarına yardım etmek çok anlamlıyken şimdi biraz daha böyle bireysel şeyler anlamlı hale gelmeye başladı gibi oldu.
Ya evet.
Ya da ne bileyim şimdi mesela sürdürülebilirlik çok anlamlı. İklim konuları çok anlamlı bir şeye dönüştü.
Bilmiyorum ya yani.
Zaten neyi biliyorsun?
Ne, yani ne iyi ne kötü.
Çok zor bu arada.
Atıyorum mesela bana gelen mesela doğada tek başıma kalmam lazım. En kötü cumartesi günleri gündüzden 5-6 saat takılayım akşam yine çıkayım partilemeye. Ama gündüzüm tek başıma geçireyim. İhtiyacı şu anki yaşadığımız dünyada olmasaydık muhtemelen gelmezdi. Çünkü belki basıp yurt dışına bir yerde olurdum o hafta sonunda. Bu bakımdan iyi geldi diyorum. Çok zorlama bir polyanlıcılık farkındayım. Yani ama yani seve seve içine dönüyorsun.
Evet evet.
Ve içine döndüğün yerde anlıyorsun bazı şeyleri. Senin bir şeyin çağırdığını hissediyorsun. Terapi olabilir, doğa olabilir, her şey olabilir. Okey, oraya gidiyorsun.
Ya bir de çok dışa dönük bir dünya, dışa dönük bir dönemdeyiz ya yani. İşte zaten Jung falan da söylüyor. İşte Amerika diyor çok Avrupa'ya göre çok dışa dönük bir kültürleri vardır diyor. Biz de çok Amerika özentisi olduğumuz için biz de dışa döndük böyle. Ama abi insanın kendini aradığı yer evet hep dışarıda bir yerlerde arıyor kendini. Yeni deneyimlerde işte yeni insanlarla, yeni işlerle, yeni ortamlarla belki. Ama kendini bulduğu yer hep içeride oluyor. Bu hiç şaşmıyor mesela. Yani o dışarıda bir şeyler deniyorsun, deneyimliyorsun, bir şeyler yaşıyorsun, bir duygular yaşıyorsun belki belli duygular. Ama ancak işte onu senin yaptığın gibi işte kendine dönünce ne bileyim işte doğaya çıkınca ya da benim yaptığım gibi böyle telefondan bir süre uzak kalıp hani kendinle o ne hissettiğinle ne düşündüğünle daha derin bir yerlerle baş başa kalmaya çalıştıkça oralarda keşfediyorsun. Ha diyorsun bak ben orada yeni bir şey denedim işte bir şey yaptım şöyle bir tepki verdim. Bir yandan böyle anlamlanmaya başlıyor yani orada biraz biraz daha kendine yaklaşıyorsun. Ama mesela sürekli dışarıda olsan ki biraz da böyle dünyada dönem de ona dayatıyor ki zaten birçok insanın da biz de aslında bir yerde öyle de hep dışarıda olmasını gerektiren işleri var. O zaten çok zor yani ben mesela işte bir arkadaşımla konuşurken şeyi fark ettim. Yani hem beyaz yaka mutsuz klasik ama bir yandan da ciddi bir arayışı var işte yani kurslara gidiyor bir şeylere gidiyor ve arıyor ama bulamıyor da ve yorulmuş da artık çünkü çok yorucu bir şey olmuyor yani hani işe gidiyorsun yoruluyorsun çıkıp bir de kursa gidiyorsun. Hani belki kendimi bulacağım bir şey olur umuduyla.
Ben onu diyeceğim. Bir de orada da bir anlam kaygısı. Yani böyle inandığım yol desen enerji bulursun da. Hani acaba bu mu değil mi? Evet. Ulan vakit kaybı mı? Para kaybı mı? Falan. Kendi içinde bambaşka bir kavga barındırıyor.
Zaten bir deniyorsun, iki deniyorsun. Bir yerden sonra o hayal kırıklığıyla böyle bir pes etmeye doğru gidiyor genelde o yani.
Sonra sugar mamiler eklesin.
Belki.
Belki gerçek mutluluk.
Her tükenmiş bireyin karşısında bir sugar mami
çıkar. Zediler çıkar.
Allah'ım öyle. Evet, mesela şey çok güzel söylüyor bunu. Nicole Lepera. Bu holistic psychologist şeyden çok bahsediyor. İşte cocoon stage diye bir şey vardır diyor. Yani koza süreci. Koza safhası bir insanın. Ki genelde işte bunu terapiye giden insanlarda görürüz diyor. Hani nasıl bir tırtıl kelebeğe dönüşmeden önce bir süre kendi kozasında kalır. İnsanlar da aslında bir yerden sonra kendileriyle ilgili bir şeyler keşfettikten sonra bir içine çekilme hissi gelir. Bir süre dışarı çıkmak istemezler, bir süre insanlarla görüşmek istemezler.
Ben oradayım şu an.
Ben de oralara girip çıkıyorum. Çok hassas bir dönem bu arada. Çünkü şeyi de bilemiyorsun. Yani bir yerde sanki artık dışarı çıkman da gerekiyor gibi hani. O yalnızlık da çünkü böyle yormaya başlıyor ve daha böyle karanlık bir yere kaymaya başlıyorsun. Yani artık kendini keşfettiğin değil de kendini yok ettiğin bir yere doğru gidiyorsun. Ama geliyor işte yani. Hani gelince de çok karşı koyamıyorsun. Dışarıda bulununca çok zoraki hissettiriyor.
Daha
dışarıda
kötü hissettiriyor.
Evet daha kötü. Daha yalnız hissettiriyor mesela. O hissi hiç sevmiyorum.
Evet. Evet evet.
O zor bir dönem yani hakikaten. Ben de hala oradayım. Biraz biraz çıkmaya çalışıyorum ama mesela çıkmalı mıyım da çıkıyorum yoksa sıkıldım da oradan mı çıkıyorum onu bilmiyorum şu anda.
Ya ben okeyim mesela. Ben şu kafaya bir tık geldim. Yalnız kalmak da okey zaten. Ya tek başına bir yerlere gitmek de okey. Aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç elde edemeyeceğime bu konuda artık %100 eminim.
Evet.
Ya bunun çözümü İstanbul'da gece hayatında değil. Bunun çözümü hep yaptığım ne yapıyorsam aynısını yapmakta değil mesela. Daha farklı bir şey yapmam gerekiyor. Ya bu bile zaten önceki sosyal davranışlarını zaten siktir ediyorsun. Yeni şeyleri gözün aramaya başlıyor. Zaten değişim de böyle gelmiyor mu?
Evet. Evet.
Yeni şeyler aramaya başlıyorsun. Bilmediğin şey seni heyecanlandırıyor. Zaten hep deyip durduğumuz konfor alanından çıktı bu değil mi? Hep yaptığın, rahat hissettiğin şeyler artık istemiyorum dediğinde zaten geriye yeni şeyler kalıyor. Zaten seve seve konfor alanından da çıkıyorsun. Herhangi yaptığın bir kurs olabilir, her şey olabilir. Evet.
Şey düşmemek gerekiyor çok zor mesela. Bir önceki bölümde de konuştuk. Aslında irony poisoning dediği yani. İroni zehirlenmesi. Çünkü hani bir takım insan evet böyle işte o beyaz yaka özellikle çok böyle karikatürleştiriyorlar ya insanlar işte. Çıkıyorlar yoga yapıyorlar, pilates yapıyorlar. Ya adam bir şey yapıyor yani, bir şey arıyor yani.
Evet
çünkü.
Ne yapsın oğlum yani?
Hani adam bir...
Senin gibi yanında peçeteyle evde oturup yoga yapsın bütün gün.
Mesela belli bir kısım da çok böyle kendi peşinden koşmayan ama büyük ihtimal onlar da kendi olma baskısını içten içe hissediyorlar. Sürekli onlara gömüyor mesela. İşte sosyal medyada hep bunun üzerine kuruldu artık dedik ya. Mesela o zaman şey zorlaşıyor. Kendi yapmak istediğin şeyler cringe gelebiliyor bazen.
Evet, evet.
Diyorsun ki ya ben aslında dans etmek istiyorum diyorsun falan. Sonra böyle bir izlediğin bir video geliyor. Ulan erkek adam dans mı eder? Ne işim var falan diyorsun. Ama genelde de o cringe olacağını düşündüğün şeyleri yapınca en büyük farkındalık ya da en büyük böyle bir şey kazanıyorsun. Yani belki hiç hoşuna gitmiyor. Belki hakikaten çok cringe
oluyorsun. Belki en güzeli hoşgörü kazanıyorsun. Diğer insanlara karşı da.
Ya belki
kendi komik durumunu düşünce.
Evet. Ya da kendi şeyini kırıyorsun yani. Kendi sabit fikirliliğini kırıyorsun yani böyle böyle. Ama işte zor bir şey bunlar. Hiç kolay şeyler değil yani.
Hiç değil ya.
Ki biraz maddi olarak da şey istiyor. Çünkü artık doğada kalmak bile tamam belki Çankırı'da yaşayan bir insan için değil ama İstanbul'da yaşayan bir insan için maddi bir yatırım
tabii
istiyor
canım,
yani.
Gittin geldin, ekipmanın falan filan.
Kamp mamp dersen hele.
Evet. Şeyi söylüyor daha demin. Meditasyon falan dedin ya. Şimdi buradan zaten pozitif bilime artık uzaklaştığımı beyan ettiğim dakikalara gidiyorum. Uzaklaşmadım da tek çözüm pozitif bilimde aramaktan vazgeçtim gibi birazcık kendim için. Şunu söylüyor abi, çok hoşuma gitti Roland May. Diyor ki işte iki kişiden biri healer olduğu dönemde tabii ki diyor bir sürü farklı inançlar çıkıyor işte. Yoga, meditasyon. Bunlar genelde hep doğudan gelen, işte Budizm'den gelen, Hindistan'dan gelen şeylerdir. Ama diyor şunu çok karıştırıyoruz diyor. Bunlar çok uzun bir geleneğin sadece bir pratik kısmı. Hı hı. Sen bunu alıp doğrudan bir yerde atıyorum Amerika için gelip uyguladığın zaman Türkiye için de ne kadar fayda bulabilirsin? Çünkü diyor bu aslında bir yaşam tarzı. Ya yani bunun senin dinlediğin müzikle bağlantısı var, yediğin yemekle, çıktığın sokakla, düşünce biçiminle, Allah inancınla, her şeyinle, Tanrı inancınla, her şeyle ilgisi var. Hı hı. Bu kadar büyük belki birkaç bin yıllık öğretilerin sadece alıp 15-20 dakikalık kısımlarını alıp insanlara böyle birazcık workshop gibi verdiğin zaman bir şey olmaz. Yani bir işe yaramaz, mantıklı değil zaten diyor. Hmm. Yani gerçekten buna derinlemesine girip o hayatı yaşamaya okeysen bir inanışa, diğer insanlara iyi geldiği gibi binlerce yıldır sana da iyi gelebilir. Hmm. Ama sadece son 15 dakikasını alıp koskoca bir filmin oturup çok sevemezsin, anlayamazsın da filmi diyor.
Evet bu arada.
Film başından izlemen lazım. Hmm. O yüzden bunlarla dikkatli olması gereken alternatif kaçış yöntemleri. Birazcık mental mastürbasyon gibi yani. Tabii ki bir sıfırdan büyüktür. Tabii ki evde oturup Netflix izleyeceğini, tabii ki meditasyon, yoga tabii ki çok çok daha iyi. Ama gerçek fayda görmek için bütünün küçük bir parçası olduğundan bahsediyor. Benim aklıma yattı.
Evet.
Ya sırf Tanrı inancının bile çok örtüşmemesi yaptığın şeyle zaten bir tutarsızlık barındırıyor içinde.
Tabii canım. Yani mesela
adam ağaca sarılıyor meditasyondan sonra, sen namaz kılıyorsun. Bir tutarsızlık barındırıyor yani. O inancın içine ağaca sarılmak var.
Aha.
Sen tamam tabii ki gözlerini kapattın, nefesine dikkat ettin. İyi geldi, zihnin boşaldı. Okey. Bir parçası ama sadece.
Hı hı. Bu arada Allah'ın izniyle Çetin Taş geliyor.
Aa gelsin. Ben merak ediyorum o adamı.
Onunla bu konuları güzel konuşuruz bu arada. Tam daha iyi konuşabileceğimiz biri olamaz. Ya şey diyecektim ben de. Yani zaten mesela en temelinde Budizm ve onun ilişkili olduğu diğer öğretilerde hep böyle egosuzluk var yani. Hep böyle bir egonu yıkmaya çalıştığın bir tarafı var aslında. Yani egonu yıkıp aslında kendine yaklaşmaya çalıştın. Kendi öz benliğine yaklaşmaya çalıştığın bir tarafın var. Ama bizim içinde yaşadığımız dünya da, yani o da aslında bir din gibi düşünürsen, hep diyoruz ya kapitalizm artık bir din diye. O da tam tersi yani. Hani egonu maksimize etmek. Evet. O yüzden mesela şeye dönüyor işte, senin anlattığın anlamsıza geliyor. Yogaya gidiyorsun, sonra her gün yapabildiğin pozları koyup bakın ben ne kadar iyi başardım diyorsun.
Aynen öyle. Ya da yogadayken bile yani.
Evet.
Telefonu koyuyorsun, şey alıyorsun işte, o moda alıyorsun. Tık tık tık. Kendini çekiyorsun 45 dakika, 3 dakikasını koyuyorsun. Bu öğreti bu değil ki.
Evet.
Sen sadece esneme, stretching yaptın. Yine çok değerli. Tabii ki stretching yap. Da bu öğreti bu değil.
Ya işte her şey iç içe giriyor ya. O çok karmaşık bir şey oluyor yani. Çünkü evet ya bir temeli var onun. O temelini ya ben de mesela kendim için de hani daha hakim olsam daha fayda bulacakmışım gibi hissediyorum. Hı-hı. Ama şeye çok inanıyorum artık. Yani yoga, meditasyon aslında sana en büyük kazancı bence daha bedensel hislerine olan farkındalığını arttırıyor. Yani vücudundan gelen sinyalleri daha iyi fark etmeye, yakalamaya başlıyorsun ki apayrı bir konudur aslında. Yani nasıl bu kadar kendi vücudumuzdan gelen sinyalleri farkında olmadan bugünlere gelebilmişiz. O da gerçekten mesela gerçek benliğinin, ya gerçek benliğine iletişim kurmanın en kolay yollarından bir tanesi. Bunu kim söylüyordu hatta ya? Galiba birçok kitap var bununla ilgili de işte Gabor Mate'nin en ünlüsü aklıma geliyor. Beden asla yalan söylemez. Hı-hı. Yani o işte birçok şey var abi işte geçen de konuştuk hatta yani işte bel ağrılarının bir anlamı var. Sırt ağrılarının bir anlamı var. Ne bileyim biraz böyle farkındalığını buraya çevirdikten sonra işte belli durumlarda nerede ne his yaşadığını anlayınca hani ne tepki verdiğini anlıyorsun. Ha diyorsun bu bu beni kaygılandırıyor, bu beni üzüyor, bu beni öfkelendiriyor gibi. O da işte o şeyin önüne geçiyor. Yani normalde şey davranıyoruz, abi benim burada kaygılanmamam lazım, benim üzülmemem lazım, öfkelenmemem lazım. Ama mantık çok başka bir yerde. Mantık biraz daha ego gibi oluyor genelde. Kendi benliğinde o işte bedensel hislerin oluyor, duygular oluyor yani. O şey güzel bence işte, yani yoga, meditasyon. Ya pilates, spor da buna dahil. Genel olarak bence spor yapınca da beden farkındalığın artıyor da. Yoga tamamen bunun için tasarlanmış olduğu için daha iyi. O böyle kendi benliğine biraz daha bir kapı açıyor yani, oraya doğru yürüyüp keşfedebileceğin.
Bence de çok iyi bir başlangıç zaten.
Bundan
ya.
Çok daha ötesi var bu arada da, ben bu kadarını anlatabiliyorum.
Evet.
Ben de bu kadarı var.
Bu kadar. Şu kadar jeton almıştım. Ya bence de çok iyi bir başlangıç ya.
Yoga nidra bu arada inanılmaz iyi bir şeymiş.
Aa, ne o bilmiyorum.
Yoga nidra çok daha basit.
Kendini
bir şey aslında.
Kendini çarmıha geliyorsun ters falan.
Ya aslında çoğu body scan yapıyorsun. Hmm. Vücut tarama yapıyorsun yani. Ama garip bir şekilde benim mesela takip ettiğim podcast kanalı Ayla Nova var. Ayla ama Türk değil büyük ihtimalle kadın. O mesela o hep zaten onun üzerine çalışıyor yani. Biraz daha şimdi gerçek benliğine döneceğiz, şeyi kuracağız falan diye. Ve hakikaten yatıyorsun. Hatta sadece yatıyorsun ve dinliyorsun bu arada. O da çok pratik yani. Hiçbir şey yapmıyorsun. Çok yorgun eve gelince yoga falan yapmak, meditasyon bile yapmak istemezsin yani. Oturmak bile istemezsin. Çok böyle hani o anlık düşüncelerini, stresini bırakıp hakikaten böyle bir bedenine dönüyorsun. Yani işte tek tek o işte sağ eline odaklan, sol ayağına odaklan, bilmem ne derken bir anda böyle o fark etmediğin şeylerini fark ediyorsun.
Güzel.
Çok garip ama bayağı iyi çalışıyor.
Meditasyonu falan da rutinine oturtmak çok zor. Bir ara ben ne güzel yapıyordum. Gitti mi gitti mesela.
Ben şeye çevirdim meditasyonu. O...
Günlük hayatın parçası bir türlü olamadı ya. Çok dertliyim bu konuda.
Ben artık uygulama kullanmıyorum da şey yapıyorum biraz daha. Bunu da Naval diye bir adam var. Ondan öğrendim. Mesela 10 dakika zamanlayıcı kurup duruyorum sadece. Hani çünkü diğer türlü işte çaba giriyor işin içine. Yani dinlemeye çabalıyorsun, dediğini yapmaya çabalıyorsun ama 10 dakika hiçbir şey yapmam, çabalamayı bırakmak daha iyi geliyor bana mesela.
Güzel.
Bırakmak yani hakikaten daha kilit bir şey. Ki hep diyoruz ya zaten aslında böyle ya özüne kavuşmanın garanti yolu aslında bırakmak bir şeyleri. Yani bu işte bir düşünce de olabilir. Bir let go. Just let it be.
Abi kapatırken pozitif bilimden koptuğum yere geldim.
Oğulcan'ı pozitif bilimden kopardılar.
Aynen. Madem benim yolculuğum hacı hoca olmakmış, üfürükçü. Yok abi şunu söylüyor o da. Bu işte
kim?
Yine Rolla May. Yine mesela bir çağ yıkıldığında iki kişiden biri healer olduğunda falan. İnsanlar bir cevap arıyor ya. Ve diyor bu cevap zaten günden güne pozitif bilimin gelişmesiyle birçok işte mikrobiyoloji her şeyin gelişmesiyle yavaş yavaş diyor mantıksal bir hale döndü. Ve diyor bunun ilk adımı fark ettiyseniz artık her şey psikologların bildiği işte Freud'un başlattığı şeylerle ha okey sen böyle yaptığın için böylesin gibi bir yere dönmeye başladı. Ve diyor her şey yavaş yavaş daha da bir bilimle açıklanacak hale geldi. Mesela şu anki halimize bak, Andrew Huberman dinliyoruz. Her şeyi ha bu o molekül, o molekül bunu yapıyor. Sinan Canan'ı çok seviyoruz. Diyor ki insanın zaten ihtiyacı bu. Ama bu asla anlamı doyurmaz diyor. Sen aklına yatacak şekilde içindeki o boşluğu doldurmaya çalışıyorsun. Ben niye bunu hissediyorum? Okey, şunu yaptığım için. Bunu yesem demek ki daha iyi hissedeceğim. Şunu yaparsam daha kötü hissedeceğim. Ve hatta şunu söylüyor. Bunu diyor bir psikiyatrist olarak, psikolog olarak söylemem çok saçma gelecek. Farkındayım diyor. Ama insan hayatı bu kadar her şeyi bilerek anlamlandırılamaz diyor. Mesela dünyadaki son filozof ne zaman dünyaya hayattaydı? İşte bir arkadaşı varmış bunun çok sevdiği birisi. Son filozof öldü diyor. Çünkü filozoflar gidip hücrelerle veya beyinle bilinçaltla çalışmaz. Onlar bir hayal kurar, bir anlam bulurlar ve buna inanırlar. Bir mutluluk anlamı, bir başka bir şey anlamı. Artık bu bitti diyor. Ve maalesef ki öngördüğüm şey de şu diyor. Böyle gittikçe daha da mutsuz olacağız. Çünkü seninle birkaç bir önce de konuşmuştuk ya bunu. Bilim romantizmi öldürüyor.
Yani evet.
Ben böyle hissediyorum mu? Belki içindeki tanrı inancını. Ve bunlar aslında senin için. Ben böyle hissediyorum bir anlam ya.
O boşluğu dolduran o ama işte. Yani.
Evet ama ne kadar bunun yerine zihin ve pozitif bilim koyarsan ve sadece bunu koyarsan daha mutsuz insanlara, belki daha robotik insanlara dönüşeceğiz.
Aha, kesinlikle bu arada.
İşte ben de işte burada mesela sonra hatta ondan biraz önce biraz sonra ne psikoloğum vardı, seans vardı. Ben dedim pozitif bilime inancımı kaybettim Begüm dedim. Şok oldu.
Şok oldu.
Yok sonra bunu açıkladım yani. Yani aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekliyorum deyip durmamın sebebi buydu. Çok rasyonel, çok her şeyi açıklayan bir yere gittik. Hem yaptığımız iş dolayısıyla hem de aklımıza yatıyor yani.
Çok
yani.
Analitik yani.
Çok analitik bir şeye gittik. Ama bu mesela benim içimdeki boşluğu hiç doldurmadı. Belki o yüzden tek başıma gidip dağda kalmayı isteği uyandı. Belki bu yüzden inziva kamplarına gitmek ya da hiç adım bile duymadığım şeyler deneyimleme isteği uyandı. Çünkü bir yöne gidiyorum ve beni mutlu eden şey anlayabildiğim şeyler değil. Beni mutlu eden şey yalnız kaldığım zaman takikan hormonu salgılanıyormuş. O yüzden yalnız kalmamamız gerekiyor. okey aklıma yatıyor. Hı-hı. Ama
bir parçası aslında.
Bir parçası
yani
okey çok
puzzle'ın
değerli.
Puzzle'ın bir parçası yani.
Ama her şeyi bilmek mutluluk getirmiyor.
Evet. Yani evet.
Anlayamadığında, inandığında bir şeye ihtiyacın var. Onu neyle dolduruyorsan.
İşte o şeye geliyor.
Belki öleceğini bildiğin için bir şeydir. Yani bu her şey olabilir. Ama hep bu konunun içinde.
Hissiyata geliyor. Yani zaten hep çok iç içe şeyler aslında. Yani o irony poisoning diye konuştuğumuz hep şey de bu. Yani analitik olan her şeyin inanılmaz baskın olup daha böyle spiritüel yani daha böyle hislere odaklanan her şeyin inanılmaz böyle aptal bir şey gibi görülmesi yüzünden aslında şunu fark ettik. Yani sen aslında hisseden bir canlısın yani hani. Yani sadece şurada düşünüyorsun ama geri kalan her hücrende hissediyorsun yani ve anlamı da biraz daha böyle sanki hislerde buluyorsun. Ve onu açıklamak çok zor, onu dile dökmek çok zor. Yani o yüzden belki sanatla, işte resimle falan anlatmaya çalışıyorsun. Hani çünkü kelimelere dökebileceğin bir şey değil, analitik olarak anlatabileceğin bir şey değil. Bir matematiği yok, çok böyle dışa vurumsal bir şey yani. İşte zaten en başta da şey diyor hani zaten yani insanların hem ne istediğini bilmemesi hem de gerçekten ne hissettiğini bilmemesi. Yani bu da çok zorlayıcı bir şey. Çünkü zaten biraz böyle hislerinle bütünleşmeye başlayınca neyin seni rahatsız ettiğini fark ediyorsun. Yani ki ben mesela artık şeyi çok fark ediyorum abi işte. Doğaya çıkamamak, sürekli binalar içinde olmak bizi sandığımızdan çok daha fazla aslında rahatsız ediyor. Yani zaten onları denklemden çıkarınca çok da bir dert kalmıyor.
Hı hı. İşte orada yani çorap söküğü gibi gelmeye
çorap
başlıyor.
Çorap söküğü gibi gelmeye başlıyor. Yani git bir yani bir hafta bir sakin bir yerde yaşa. Zaten böyle bir daha doğal bir akışın içine giriyorsun. Daha hani hislerin düzene giriyor. Hani daha Huberman gibi konuşacağım. İşte dışarı çıkıyorsun, D vitaminini alıyorsun, dopaminini alıyorsun, güneş görüyorsun, ayağın toprağa basıyor falan. Ama bunu böyle çok analitik bir yere oturtunca olmuyor yani. Onu daha derin de bir şey var bu. Çok basit anlatıyorum tabii.
Evet.
Ki. Ben bu kadarına gelebildiğim için kendi spiritüel yolculuğumda.
Evet.
Mesela şey diyorlar, ben onu hiç hissetmedim. İşte her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu hissettim. O birlik hissini hissettim.
Bir kere hissettim. Burada anlatamadığımız bir tecrübemdi.
Ben de bir kere hissettim bu arada da çok ucundan hissettim.
Tesir yani. Altındayken bir kere
tesir
hissettim.
Altındayken çok ucundan hissettim.
Ya burada yine ya bir şey güzellemesi gibi olmayacağı için anlatamayayım da çıkış anlatacağım sana. Çıkışta. O bir arkadaşımın Peru'da yaşadığı bir deneyimde.
Ve böyle anlatmış kadar oldu zaten.
Sonrasında kanıtlamış yani o zaman yaşadığı şeyleri gidip muhataplarıyla konuştuğunda da siktir demişler. Nasıl olabilir böyle bir şey? Yani ya aslında beyinden çok, daha evet. Enerji diyebilirsin. Ha. Bilmem her şey diyebilirsin. Zaman düz ilerlemiyor geri akıyor diyebilirsin. Kuantum fiziği mekaniği diyebilirsin. Hı-hı. Anladığımızdan daha fazla bir şey var ve açıklanamayan bir şey olduğuna zaten inanıyorsun. İçten de biliyorsun ya bunu.
Evet.
Bunu bilip çok analitik bir yere gittiğin zaman bir yerde tıkanıyorsun.
Evet.
Ya bir yerde mutsuz oluyorsun.
Şey de bu arada hani bize böyle çok büyük bir gizem büyüymüş gibi hani hayatım böyle çok gizli kadim anlamıymış gibi falan geliyor. Ama biz büyük ihtimal insanlar zaten bunu hep biliyordu yani. Biz aslında o kadar kendinden kopuk bir yere gittik evet. Ki yıllar içinde. Bize çok uzak ve ters gelmeye başladı. İşte o da yine bıraktıkça oluyor. Yani o işte bir şey yaşıyorsun. O pozitif bilme olan inancını kaybediyorsun. O mantığın bu kadar baskın olmasına olan inancını kaybediyorsun. Sonra artık oraya kendini açtıktan sonra da İnşallah bakalım şimdi daha konuşmak için erken de.
Evlilik aşkı, mantık, romantizm yok eder
mantık,
kardeşim.
Mantık, spiritüelliği anlamı
öldürür. Spiritüelliği öldürür aynen öyle. Benim diyeceklerim bu kadar abi. Yani buna formül olarak da Rollo May Reis diyor ki neşe.
Keder gelir geçer.
Geçer.
Rollo May yazmış bu arada.
Bu şarkıyı değil
bu
mi?
Bu şarkıyı Rollo May yazıyor.
Arda Turan'a yazmış.
Arda Turan'a yazıyor. Bunu bu çocuğa verin diyor.
Neşe, keder hepsi geçer. Hepsi gerçekten geçer. Hayatı öyle oldu çocuğun. Yok abi diyor ki bu işin çözümü de zaten bunlar çok nihilist tipler ya bu varoluşlar. Bunlar işte kamuların, Kierkegaard'ların soyu.
Soyu, dölü.
Onlar kamuların, Sartre'lerin dölü olduğu için. Şey diyor yani mutluluk, evet mutluluk yoktur diyor onların zaman bakış açısı. Ama neşe vardır diyor. Neşe de bir tek şuna gelebilir. Anlam bulduğu şeyi yaptığın zaman neşeli olabilirsin. İnsanın gelebileceği en güzel ve en mutlak kalıcı hali neşeli olmaktır. Bu da ya inandığın şeyi ararken de neşeli olabilirsin. Bulduğun zaman neşeli olursun. İnandığın şeyi bulup ortaya çok güzel bir eser çıkardığın zaman onu dinlerken yaşadığın şey bir insanın gelebileceği en üst halidir diyor. Mutluluk bakımından. Aradığın şeyi buluyorsun, uğraşıyorsun, bir çıktı çıkıyor ve onu dinleyip, onu izleyip, ona bakıp çok güzel oldu. Demek bu neyse fakir fukara ölmüş insanlar hani Mozart falan.
Ya bir Mozart değiliz de ben mesela
ya paradan bahsetmiyor demek anladım, istedim. Popülerlikten de bahsetmiyor. Anladım. Ona bakıp yes.
Mesela bu bölümü dinlerken o hissi hissedeceğim büyük ihtimalle.
Olabilir,
çok evet. İçime sinen bölümleri tekrar dinlediğimde şey yapıyorum.
Evet,
ona yakın bir his veriyor bana.
O zaman sıçmadan içine çıkalım hadi.
Şimdi biraz da Arda Turan'ın belgeselinden bahsedelim.
Ay ben okuyayım.
Evet millet, bölüm beğendiyseniz bu mu yani podcast hesaplarımız, içinizden ne geliyorsa, gerçekten ne istiyorsanız. Bir sorun, gerçekten bu bölüm paylaşmak istiyor muyum şu anda?
Evet.
Gerçekten paylaşmak istiyorsanız paylaşın.
ve paylaşırken de yine diyorum üzerine birkaç cümle bir şey yazarsanız biliyorsunuz ki her şeyi sapıkça okuyorum. Hoşumuza gidiyor işte. Geçen bölüm yaptığımız gibi bir yorum gelip burada tartışabiliyoruz. O yüzden ne hissediyorsanız bizle ilgili, kendinizle ilgili yazın ki biz de feedback alalım.
Evet.
Çünkü biz kafa yiyeceğiz sürekli. Biz ayrı evlerde bütün gün yalnız sadece kayıt için buluşuyoruz. Bizi besleyin azıcık fikirlerinizle. Ya. Ha bu arada yakın zamanda etkinliklere geri döneceğiz.
İnşallah.
Mayıs başında Ankara'dayız.
Ankara'da mıyız?
Yani 7 Mayıs'ta Ankara ODTÜ'deyiz.
7 Mayıs benim doğum günüm la.
Aa çok iyi denk geldi. Doğum günü oradayız. Plan yapma.
Yıllardır
kutlayalım şu doğum günü. Gitmişken bir etkinlik de yaparız. Buluşma da yaparız.
Yapalım.
İzmir var kafamızda falan. Takipte kalın bu yani hesabını. Küçük bir turne olmasa da birkaç yeri gezeceğiz.
Evet, bu manyaklık.
Kendi akıl sağlığımız için. Olmaz, evet. Öncelikle sonra sizi görmek için.
Hadi bakalım. Haftaya kendisi kadar bakalım. Görüşmek üzere.
Bay bay.
Hoşçakalın.
Kişiselleştirilmiş bir terapi yolculuğunun seni beklediği Hayvel, bu miyaniyi sundu.